Ayrım 5.
Gülümsemesi de yok oldu. Titreyen bir sesle doktora sordu. Hemen mi öleceğim? Küçük, doktoru yanlış anlamış, ablasına vücudundaki bütün kanı verip öleceğini sanmış. Buna rağmen kanını vermişti. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, birisi sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok nereden ve nasıl geldiğinizdir. Cenab-ı Şahabettin. 12. kapı, hırs üzerine. Amerikalılar NLP diye bir şey pazarladılar dünyaya. Başarı ve başarmak odaklı. Bütün filmleri de ona dayalıdır ya, en sonunda ana karakter başarır. Seyreden herkese özgüven gelir. Göstergelerle yaşatırlar sizi. NLP'nin temelinde modeling diye yapay bir de kavram var. Başarılı birini örnek alıyorsunuz ve onun yaptıklarını model olarak davranıyorsunuz. Bu benim çok sahte bulduğum bir uygulama. Bir de bunu maymunluk düzeyine getirenler olabilir. Yakın çevresindekiler ikaz etmiyor olabilir. Ama etrafındaki insanların hepsi dalga geçerler. Hocam, bakın attığınız her adımı maymun gibi taklit ediyor, hiç utanmıyor mu derler hakkınızda onlarca kişi. Benim için tek başarı etrafımda gördüğüm mutluluk. Öyle bir başarım var ki fikirlerimi alıp seminerlerimi izleyip alıntı yapmadan beni taklit eden 3-4 kişinin ulaşamayacağı bir başarı. Dünya tatlısı bir eşim, bıcır bıcır bir kızım, çok sevdiğim bir ailem, can dostlarım, bana gönülden bağlı ekip arkadaşlarım var. Benim için başka bir başarı yok. Bir başkasının televizyona çıkmaktan duyduğu hazzın 10 katını ben kızımla, eşimle bomboş bir sahilde kurumuş keçi boynuzu dallarından yaktığımız ateşte avladığım balıkları pişirirken yaşarım. Kimseyle de bir yarışım yok. Kendi çizgimde mutlu mesut üretiyorum. Etrafınızda adamlar vardır, kurnazdırlar. Kendilerine üstlerine basatarak yükselecekleri insanlar bulurlar. Ortaklarını kandırıp oradan oraya atlarlar. Tek hedefleri ünlü olmak. Tanınmak ve paradır. Kaşlarının altından hırs fışkırır. Bir tek onu saklayamazlar. Lütfen bu sözümü hep hatırlayın. Geleceğinizi belirlemeyle ilgili karakteriniz zekanızdan her zaman daha önemlidir. Etrafınızda adamlar vardır. Sizden para aldıkları sürece, bir çıkarları oldukları sürece sizin can dostunuzdur. Fikirlerinizi alkışlar, sizi çok beğenirler. Çıkarları bittiği gün 180 derece değişirler. Kendiniz olun. Kendiniz de iyi kalpli, iç huzuru olan, etrafını seven birisi olsun. Size başarı, başarı diye pazarlamaya çalıştıklarının ne olduğunun farkında olun. Aynı iş yerinde çalıştığım batılıların çoğu alkolikti. Yurt dışına yönetim kurulu başkanı olarak gittiğim şirket adına görüşmeler yaptığım batılılar, toplantı aralarında iş bitiminde içkiye sarılıyorlardı. Bana, bizle sizin aranızdaki belirgin fark ne diye sordu birisi. Planlama, organizasyon gücü falan diyeceğimi düşünüyordu. Ben başka bir şey söyledim. Sizin aranızda bir yarış var. Batılılar bunu Rat Race, Fair yarışı diye adlandırıyor. Korkunç bir koşuşturmaca. Biriniz yanlışlıkla düşse ötekiler üstüne basar ve geçer gider. Bizde öyle değildir. Üzerinize basıp geçen olmaz. Aksine durup ayağa kaldırmak isteyen çok olur. Bunu söylerken İstanbul'dan başlayan benzeri bir yarışma kültürü ve koşunun aynısıyla bize yansıdığını bilerek ve biraz için için sıkılarak söylüyordum. Anadolu'nun o ferah ve içten yüzünün engellenemez bir propaganda ve globalleşmeyle yok olmaya başladığı kesin ve hepimiz tüketici olmadan ve başarıyı tüketmek olarak algılamaya başlamadan savaşı kazanmayacaklar. O yüzden bir İngilizle ayaküstü konuşun. Kaç kravatı, kaç gömleği olduğunu anlatır. Amerikalılar inanamayacağınız bir şekilde devamlı bir önceki gün yaptıkları alışverişleri anlatırlar birbirlerine. Ve size de sorarlar, sen dün ne aldın diye. Tüketmeyi var olmak olarak öğrettiler onlara. Şimdi de bize öğretiyorlar. Ve Hollywood hep en sonda başaran birilerini ve tüketimi pompalar size. Emerson diyor ki, dualarınıza dikkat edin, gerçekleşebilirler. Başarı istediğinizi elde etmenizdir. Mutluluk ise elde ettiğinizi istemeniz. Bir büyüğüne yer veren bir genç göremezsiniz. Çünkü gençler birbirlerini hüp diye içlerine çekmeye odaklanmış durumda. İki küçük çocuk bahçede kimsenin anlayamayacağı, sadece aralarında konuşabilecekleri özel bir dili keşfetme oyunu oynuyorlardı keyifle. Brief braf dedi birincisi. Braf brof diye yanıtladı diğeri ve gülmekten kırıldılar. Birinci katın balkonunda gazete okuyan Halim Selim yaşlı bir bey vardı ve tam karşıda yüzünü pencereye dayamış biraz huysuz görünüşlü yaşlı bir kadın. ''Ne budala şeyler şu çocuklar?'' dedi kadın. Yaşlı adam aynı fikirde değildi. ''Ben hiç de öyle düşünmüyorum. Bana konuştuklarını anladığınızı söylemeyeceksiniz herhalde. Bilakis hepsini anladım. Çocuğun biri ne güzel bir gün dedi. Diğeri yarın daha da güzel olacak diye cevap verdi. Kadın burnunu kıvırdı ama karşılık vermedi. Çünkü tam o anda çocuklar tekrar oyunlarına başlamışlardı. Maraski, Barabaski, Pipiromoski dedi biri. Braf diye yanıtladı öteki ve katılırcasına güldüler yeniden. Şimdi de anladınız mı yoksa ne konuştuklarını dedi kadın öfkeyle. Evet, tabii ki anladım diye yanıt verdi adam gülümseyerek. Birincisi, iyi ki hayattayız. İkincisi de, hayat bir harika dedi. Gerçekten de harika mı diye sordu kadın ısrarla. Brief proof braf oldu adamın yanıtı. Kim olduğunuz, benlik, alışkanlıklar, sevgi, işiniz, olumlu düşünce, hayat, dinlemek, mücadele, iyilik, idealler, hırs, gülümsemek. Hiçbir zaman gülümsemekten vazgeçme, üzgün olduğunda bile. Gülümsemene, kimin ne zaman aşık olacağını bilemezsin. Gabriel Garcia Marquez, 13. bölüm, gülümsemek üzerine. Birleşmiş Milletler'in Orta Avrupa yöneticilerine bir eğitim veriyorum. Sınıfta dünyanın birçok yerinden gelmiş insanlar var. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden gelen birkaç yaşlı yönetici İngilizceyi çok az düzeyde bildikleri için otelin salonunda iki de çevirmen kabinde görev yapıyorlar. Hepimizde kulaklıklar, ben İngilizce anlatıyorum, çevirmen Rusça'ya çeviriyor. Beşinci gün bir uygulama için katılımcılar sırayla ayakta bana hazırladıklarını anlatıyorlar. Ben de onlara not veriyorum. Ermenistan'dan gelen bir yöneticiye sıra geldi, bana gülerek bir şeyler anlatmaya başladı. Ben de onu dinliyorum ve kik kik gülüyorum. 5 gün yaklaşık 30 saatin sonu çok komik şeyler söylüyor. Sonra birden fark ettim ki kulaklığım kulağımda değil ve konuşmacı Rusça konuşuyor. Sonra hep beraber daha fazla güldük. Çok ilginç bir şey fark ettim. Hiçbir şey anlayamamama rağmen onun ağız dolu gülümsemesi beni de güldürdü. Gülümsemek böyle bir şeydir işte. Taşı suya attığınızda yayılan dalgalar gibi yüzden yüze yayılır. Gülümsemek size de iç huzuru getirir. Beyin vücut kaslarının hareketlerini takip eder ve hormon dengesini değiştirir. Örneğin sakız çiğnediğinizde bir şey yediğinizi zannedip mideye asit salgılaması için komut gönderir. Gülümsediğinizde ise mutluluk hormonu salgılar. En mutsuz anınızda gülümseyin. Rahatladığınızı görürsünüz. Gülümsemek iletişime değer katar. Kendinize gülümsemediğinizde kimseyle beraber gülemezsiniz. Kendinize gülmediğinizde herkes size güler. Böleğe yeni yüzbaşı gelmiş, daha kendi gelmeden ünü gelmiş. Çok takıntılı adamdır, dikkat edin. Bölük komutanı askerleri toplamış. Adım Ahmet Kırç. Soyadımdaki R'yi unutanı yakarım. Herkes stres içinde 5 gün sonra bir askeri çağırmış. Söyle, ne benim adım soyadım? Asker titremiş ve kekelemiş. Ahmet Gört. Kendiyle barışık olmayan insanlar dünyaya gülümsemez. Her şeyin fiyatını bilen ama hiçbir şeyin değerini bilmeyen insanlar olmaya başladık. Ne kadar asık yüzlüyüz, birbirimize ne kadar az gülüyoruz ve ne kadar az merhaba diyoruz. Dikkat ettiniz mi? Sakın bana ekonomik kriz, hayat pahalılığı falan demeyin. Çünkü bunları, işsiz kalanları, ne yaşadıklarını ben zaten çok yakından ve içtenlikle biliyorum. Ekonomik kriz yokken de biz birbirimize gülümsemiyorduk. Köylerde şehirdekinden çok daha kötü şartlarda yaşayan insanlar sizi gördüklerinde selamün aleyküm der ve gülümser. Biz şehirde birbirimize merhaba demeyiz. İnşallah köyden kente yayılır. Bence ne yazık ki kentten köye yayılacak. Denizli'nin Moran köyüne gidin ve insanların hiç tanımadıkları insanlara nasıl gülümsediğini ve yardımcı olduklarını görün. Bu kültürel bir alışkanlık. Aynı asansöre binip birbirine merhaba, iyi günler demek ve gülümsemek. Yollarda daracık bir koridorda göz göze gelmeden geçmeye çalışmak. Türk milletini nasıl tanırsınız diye size sorduklarında rahatlıkla bunu söyleyebilirsiniz. Birbirimize gülümsemeyiz. Bir gün eskiden oturduğum apartmandaki asansöre bindim. Üç bekar çocuk, büyük ihtimalle öğrenciler. Ellerinde akşam için aldıkları nevaleler. Buz gibi bir ortam. Onlar asansörde, ben olduğum için konuşamıyorlar. Ben sert bir ifadeyle akşama yemeğe sizdeyim dedim. Bunlar şok. Sonra ben gülümseyince kahkahayı bastılar. Ağabey Allah aşkına gel. Bu keratalar bekar diye kimse bunlara merhaba demezmiş. Bunlar potansiyel sapık ya. Gülüştük. Fırsat bulup gidemedim. Ama onlar da ben de asansörden daha mutlu, daha insan ayrıldık. Kızımdan öğrendiklerim çocukların 7 harikası. 1. Her şeye kahkaha atabilirler. Sizin kafanıza inen tencere onun için kahkaha kaynağıdır. 2. İnanılmaz çabuk öğrenirler ve öğrenmeye çok açıktırlar. Kıbrıs'a geldikten 2 hafta sonra 2 yaşındaki kızım, "Baba, Oraş'ta bir gıccacık var, çorbacık içiyor kendini, ne yapan?" dedi. Aşağıya inip Kıbrıslı dünya tatlısı komşularımız İlkay ve Aysel Hanım'a çevirttirdik. 3. Arkadaşlarını çok severler. Onlardan ayrılmamak için perdelere tutunmak dahil her şeyi yaparlar. 4. Akıllarında ne varsa söylerler. Hiç içlerine atmazlar. Çok direkt anlatırlar. Bir gün bizimki, "Baba ben gazeteyle öpüştüm," diyerek çıktı geldi. 5. Bir şeyi akıllarına koyduklarında alana kadar susmadan ağlar, gece yatağınıza gelmek için 1,5 saat ağlayan bir bebek tanıyorum. Benimki. 6. Her zaman meşgul olabilecek bir şeyler bulurlar. Nedensiz mutlu olurlar. Eline konan uğur böceği saatlerce onu mutlu eder. Ya da yemekte burnunuza fırlattığı yoğurt, her yoğurt gördüğünde ya da her burun gördüğünde onu gülümsetir. Mutluluk kaynağı olur. 7. Tükenmez bir enerjileri vardır. Siz o günün yorgunluğuyla giyinmeye çalışırken o yatakta yüzlerce kez zıplayıp kahkaha atar ve "Babadan eşek yapalım" diye bağırır. Bu "sırtına bineyim, beni evde dolaştır, ben de deh deh diyeyim" anlamına geliyor. Bu 7 maddeyi yazarken bir yabancı yazardan esinlendim. 3 tane bulmuş Paul Coelho, der ki çocuklardan öğrenecek 3 şey vardır. 1. Nedensiz yere mutlu olabilmek. 2. Her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak. 3. Elde etmek istediği şey için tüm gücüyle savaşmak. "Ne gülüyorsun deli gibi?" deriz ya, aslında psikolojik problemi olanların %90'ı somurtur. Aklınızda hiçbir şey yoksa gülümseyin. Herkes "ne düşünüyorsunuz?" diye merak eder. Gülümsemek zeka belirtisidir. Bugün tanımadığınız insanlara merhaba deyin. Gülümseyin. Dünya da sizinle birlikte gülümser. Dünyanın en güzel görüntüsünü görmek mi istiyorsunuz? Geçin aynanın karşısına, koca bir elma dolusu gülümseyin ve "brif braf bruf" deyin. Kim olduğunuz, benlik, alışkanlıklar, sevgi, işiniz, olumlu düşünce, hayat, dinlemek, mücadele, iyilik, idealler, hırs, gülümsemek, değer vermek. Yıllar yıllar önce fakir bir aile varmış. Kıt kanaat geçinen ve 3 kişiden oluşan bir aile. Bir gün evin bahçesinde kızın altın renkli pahalı bir kağıtla bir kutuyu kapladığını gören baba kızına çok sinirlenmiş. "Utanmıyor musun zorlukla kazandığım paraları böyle kağıtlara harcamaya?" Kız ağlarken baba oradan uzaklaşmış. Ertesi gün kız altın kaplı kutuyu babasına getirmiş ve "baba bu senin için hazırladığım hediyeydi" dediğinde baba dünkü davranışı için üzülmüş. Kızını kucağına almış, saçını okşamış ve teşekkür etmiş. Ne olduğunu anlamadan kızına sinirlendiği için hala kendini düşünmüş. Kutuyu açtığında kutunun boş olduğunu görünce daha da sinirlenerek ''Böyle hediye mi olur? Sen benimle alay mı ediyorsun? Bu kutu boş!'' diyerek kızına bağırmış. Kızın gözlerinde birikmiş yaşlar. ''Baba, o kutu boş değil ki. Dün gece sabaha kadar uyumadım ve içine öpücüklerimi üfledim. İçinde senin için yüzlerce öpücük var.'' demiş. Baba allak bullak olmuş. Kızından defalarca özür dileyip onu defalarca öpmüş. O günden sonra altın kutu adamın hep başucunda durmuş. Ne zaman üzülse veya sıkılsa o altın kutu ona hep güç vermiş. Bu öykünün bana ulaşmasını sağlayan Devlet Planlama Teşkilatı dostlarım Asuman, Emel, Sema ve Pelin Hanımlara kucak dolusu teşekkürler. İnsanları kitaplar gibi düşünün ve kapaklarına bakıp aldanmayın. Okumaya başlayınca değerini anlarsınız. 14. bölüm, değer vermek üzerine. Biricik hissettirmek. Bir eğitim programında Mehmet adlı bir öğrencime sordum. Türkiye'de kaç Mehmet var? 5-6 milyon vardır dedi. Diğer öğrencilere sordum. Hepsi rakamlar söylediler. 300 bin, 10 milyon vesaire. Bana sordular. Peki hocam kaç tane var? Bir tane dedim öğrencilerime, bir tane Mehmet var. İletişim bu temelden başlıyor işte. Karşınızdaki insana dünyada onun tek bir tane olduğunu hissettirmek. Eşinize, çocuğunuza ve annenize, babanıza, iş arkadaşlarınıza onların sizin için biricik olduklarını hissettirebilmek. Bunu hissettiriyorsanız gerisi tamamdır. Can Dündar bir yazısında, bir tepsinin içinde 5 top taşırız diyordu. İşimiz, ailemiz, sağlığımız, dostluklarımız, benliğimiz. Bunlardan 4'ü cam, biri lastik toptur. Diğerleri düştüğünde kırılırlar. İşimiz ise lastik toptur. Kırılmaz, sadece zıplar. İnsanlar biriciktir ve öyle olduklarını görmek isterler. Bunu dostlarınıza ve ailenize hissettiriyor musunuz? Ben yaş günlerinde arkadaşlarımı mutlaka ararım. Bazen oturup bir arkadaşıma mektup yazarım. Bana neler ifade ettiğini, dostluğumuzun benim için ne kadar değerli olduğunu anlatırım. Geçenlerde Cemal söyledi. Ağabey, sende ne hafıza var? Nasıl hatırlıyorsun? Çok zayıf bir hafızam vardır. Ama oturup önceden ajandama tüm dostlarımın yaş günlerini not ederim. Bu kitabı yazarken bir seneliğine geldiğim Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde karşı oda arkadaşım Malcolm Mike arada bir bana gelip ''Şerif, personel arasında çok popülersin, nasıl oluyor bu?'' diye çatıyordu. Gerçekten de temizlikte mutfakla ilgili personel bana kurabiyeler getiriyor, ders aralarında bir orta kahve, bahçelerinden çağla bademler, meyveler toplayıp getiriyorlardı. Masamda çalışıyorum ve bir tabak çilek tıkınıyorum. Öğretim görevlilerinden Taçey Bey odaya girdi, çileklerden sundum. Nereden geldiğini sordu, bir personelin bahçesinden getirdiğini söyledim. Ben yıllardır buradayım, bana hiç getirmezler. Niye dedi. Görevli hanımın ismini sordum, bilmiyordu. Ben geldiğimin ilk ayında tüm çalışanların ismini öğrendim ve sabah işe geldiğimde isimleriyle hitap ettim onlara. Emriye Hanım, Semra Hanım, hepsi benim iyi dostlarım oldular. Buradaki öğretim üyesi arkadaşlarım kadar onlarla da vakit geçirdim. Bunu yapmasaydım rahat etmezdim. Kıbrıs'ta hiç unutmayacağım dostlarım oldu. Onlardan yemek tarifleri aldım. Hikayeler anlattık birbirimize, gülüştük. Tek hatam ilk kahvemi getirdiklerinde kahveyle aramın hiç iyi olmadığını, yılda bir kahve içtiğimi söyleyememem oldu. Bütün bir sene kahve içtim, höpürdeterek. Aslında yediğim meyvelerin ve içtiğim kahvelerin dostluklarla dolu altın kutular olduğunu biliyorum. Üniversitedeki arkadaşlarım benim onlara yaptığımdan daha fazlasıyla beni biricik hissettirdiler. Dönün etrafınıza bakın. Size kaç altın kutu geliyor? Kendinizi o kadar değerli hissedersiniz. Ne kadar çok altın kutu verirseniz o kadar çok alırsınız. Eşimin annesinde hayranlıkla izlediğim bir özellik var. Kendi eşinin geçmişle ilgili misafirlere anlattığı bir olayı 100. defa dinliyor bile olsa müthiş keyif alarak, gülerek ve sanki ilk defa duyuyormuşçasına dinliyor. Eminim kayınpederim kendini biricik hissediyordur. Derler ki, konuşmaktan zevk alacağın biriyle evlen çünkü Yaşlılıkta konuşmak ve dinlemek en çok arayacağınız özellik olacaktır. Hayatınız öpücüklerle dolu kutuları hak eden insanlarla dolu ama o sevgiyle dolu kutuları vermiyoruz. Ne zaman akıl ediyoruz o kutuları vermeyi biliyor musunuz? Onları kaybettiğimiz zaman ah diyoruz. Keşke sevgimi doya doya söyleseydim. Ne kadar çok sevgi dağıtırsanız o kadar çok öpücük dolu kutular alırsınız. Onları kaybetmeyi beklemeyin ve sevginizi dağıtın. Ben kutulama işlemini yapmadan direkt öpücükleri tanıdığım tanımadığım herkese dağıtayım demeyin. Olacaklardan ben sorumlu olmam. Bir tüccar mutluluğun gizini öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgesinin yanına yollamış. Delikanlı bir çölde 40 gün yürüdükten sonra sonunda bir tepenin üzerinde bulunan güzel bir şatoya varmış. Söz konusu bilge burada yaşıyormuş. Bir ermişle karşılaşmayı bekleyen bizim kahraman girdiği salonda hummalı bir manzarayla karşılaşmış. Tüccarlar girip çıkıyorlar, insanlar bir köşede sohbet ediyor, bir orkestra tatlı ezgiler çalıyormuş. Dünyanın dört bir yanından gelmiş, lezzetli yiyeceklerle dolu bir masada varmış. Bilge sırayla bu insanlarla konuşuyormuş ve bizim delikanlı kendi sırasının gelmesi için 2 saat beklemek zorunda kalmış. Delikanlının ziyaret nedenini açıklamasını dikkatle dinlemiş Bilge. Ama mutluluğun gizini açıklayacak zamanı olmadığını söylemiş ona. Gidip sarayda dolaşmasını, kendisini 2 saat sonra görmeye gelmesini salık vermiş. Ama sizden bir ricada bulunacağım diye de eklemiş Bilge. Delikanlının eline bir kaşık verip sonra da bu kaşığa 2 damla zeytinyağı koymuş. Sarayı dolaşırken bu kaşığı elinizde tutacak ve yağı dökmeyeceksiniz. Delikanlı sarayın merdivenlerini inip çıkmaya başlamış. Gözünü kaşıktan ayırmıyormuş. 2 saat sonra Bilge'nin huzuruna çıkmış. Güzel demiş Bilge. Peki yemek salonundaki acem halılarını gördünüz mü? Bahçıvan başının yaratmak için 10 yıl çalıştığı bahçeyi gördünüz mü? Kütüphanemdeki güzel parşömenleri fark ettiniz mi? Utanan delikanlı hiçbir şey göremediğini itiraf etmek zorunda kalmış. Çünkü Bilge'nin kendisine verdiği 2 damla yağı dökmemeye çabalamış. Başka bir şeye dikkat edememiş. Öyleyse git, evrenimin harikalarını tanı demiş ona Bilge. Oturduğu evi tanımadan bir insana güvenemezsin. İçi rahatlayan delikanlı kaşığı alıp sarayı gezmeye çıkmış. Bu kez duvarlara asılmış, tavanları süsleyen sanat yapıtlarına dikkat ediyormuş. Bahçeleri, çevredeki dağları, çiçeklerin güzelliğini, bulundukları yerlere yakışan sanat yapıtlarının zaferini görmüş. Bilge'nin yanına dönünce gördüklerini bütün ayrıntılarıyla anlatmış. "Peki sana emanet ettiğim 2 damla yağ nerede?" diye sormuş Bilge. Kaşığa bakan delikanlı 2 damla yağın dökülmüş olduğunu görmüş. Peki demiş bunun üzerine bilgeler bilgesi. Sana verebileceğim tek bir öğüt var. Mutluluğun gizi dünyanın bütün harikalarını görebilmektir. Ama kaşıktaki 2 damla yağı dökmeden. Varol Metin, Zerdüşt, Yaşamak istiyorum dedi. Akademi Plus Yayın Evi, Ankara 2002. Kim olduğunuz, benlik, alışkanlıklar, sevgi, işiniz, olumlu düşünce, hayat, dinlemek, mücadele, iyilik, idealler, hırs, gülümsemek, değer vermek, karar almak. Değişim ancak içeriden açılabilen bir kapıdır. Nil, 15. bölüm, karar almak üzerine. 1991 yılı karanlık bir Şubat sabahı Balıkesir 7.15'i gösteren saat kulesinin önündeki otobüs duraklarında üzerimde Haki Üsteğmen üniformam beni mesaiye götürecek olan servisi bekliyorum. Birden niye orada olduğumu düşündüm. Yapmak istediğim iş bu muydu? Hayır. Peki burada ne arıyordum? 1979 yılının teröre bulanmış, herkesin birbirinden korktuğu bulanık, karanlık ülkesinde